Ayrım 3. Suç ve ceza üzerine. Sonra kentteki yargıçlardan biri öne çıktı ve söz alarak "Bize suç ve cezadan söz et" dedi ve El Mustafa yanıtladı. "Ruhunuzun rüzgarın önüne katılıp gittiği zamandır ki yalnız ve bekçisiz kalarak bir başkasına, dolayısıyla da kendinize karşı bir hata işlersiniz. Ve işlenen bu hata nedeniyledir ki kutsallığın kapısını çalmak ve bir süre önemsenmeden beklemek zorundasınız. Sizin tanrısal benliğiniz tıpkı bir okyanus gibi hiçbir zaman kirletilemez. Ve tıpkı yaşamın gücü gibi ancak kanatları olanları yüceltir. Tanrısal benliğiniz hatta bir güneşe bile benzetilebilir. O güneş ki ne köstebeğin dolan başlı yollarını bilir ne de yılanın deliğini arar. Ama sizin tanrısal benliğiniz içinizde tek başına oturuyor değildir. Aranızdan çoğu içleri sıra insanlaşmışsa da birçoğu henüz insanlaşabilmiş değildir. Bu gibiler sisler arasında amaçsızca dolaşarak uyanışını arayan biçimsiz vücutlu bir cüceye benzerler. Ben size şimdi içinizdeki insandan söz edeceğim. Çünkü suçu ve suçun cezasını bilen içinizdeki tanrısal benliğiniz ya da sisler içinde dolaşan cüce değil, odur. Nice kez hata işleyen biri hakkında sanki o sizlerden biri değilmiş de bir yabancı ve dünyanıza başka yerlerden gelme birisiymiş gibi konuştuğunuzu duymuşumdur. Oysa ben diyorum ki, nasıl ki en kutlu ve en doğru bile sizlerin her birinin içindeki yücelikten daha yüce değilse, en kötü ve en alçak da yine her birinizin içindeki o alçaklıktan daha alçağa erişemez. Nasıl ki bir yaprak tüm ağacın sessiz bilgisi olmadan sararmazsa, hata işleyen de sizlerin tümünü gizli isteği ve onayı olmadan hata işleyemez. Tıpkı bir sürecin kendi başına işleyişi gibi sizler de hep birlikte tanrısal benliğinize doğru ilerliyorsunuz. Bu ilerleyişte yolda yolcu da sizlersiniz. Aranızdan biri tökezler de düşerse arkasından gelenler için düşmüş demektir. Onun ayağına takılan taş arkasındakilere uyarı olmalıdır. Aynı şekilde düşen önde sağlam ve hızlı adımlarla yürüyenler için de düşmüş demektir. Çünkü onlar geçip giderlerken taşı bir kenara itmemişlerdir. Belki yüreğinize ağırlık verecek ama şunları da söyleyeceğim. Öldürülen kendi ölümünden dolayı sorumsuz değildir. Ve soyulan soyguna uğradığı için suçsuz değildir. Doğru olan kötülerin yapıp ettiklerine bakılarak masum sayılamaz. Zalim zulmünü işletirken ak ellilerin elleri temiz olmaz. Evet, suçu işleyen kimse çoğu kez yaraladığının kurbanıdır. Dahası mahkum kılınmış olan suçsuz ve günahsızların yük taşıyıcısıdır. Haklıyı haksızdan, iyiyi kötüden ayırt edemezsiniz. Çünkü nasıl ki ak ve kara iplikler birlikte dokunuyorsa, onlar da aynı şekilde güneşin yüzüne karşı öylece yan yana duruyorlardır. Üstelik kara iplik koparsa, dokumacı salt elindeki kumaşa değil, tezgahına da bakar. Eğer aranızdan biri çıkar da ihanet etti diye bir zevceyi yargılanmak üzere ortaya getirirse, o kadının kocasının kalbi de teraziye konsun ve ruhu ölçeklerle ölçülsün. Suçluyu tokatlayacak olan kimse, suçun işlenmesine sebep olan kimsenin de yüreğine baksın. Aranızdan biri çıkıp da hak saydığı için kötü bir ağaca baltasını indirmeye kalkarsa, ilkin köklerine de bir göz atsın. Çünkü orada toprağın sessiz yüreceği içinde, iyi ve kötü, bereketli ve bereketsiz köklerin bir arada sarmaş dolaş bulunduklarını görecektir. Ve ey siz, doğruluktan yana olması gereken yargıçlar! Dış görünüşüyle dürüst fakat ruhen hırsız biri için nasıl bir ceza düşünürsünüz? Gövdesiyle katil, ruhuyla kurban olan biri için de hangi cezayı uygun görürsünüz? Olay sırasında hain ve saldırgan davranmış olan, bir o kadar da incitilmiş ve öfkelendirilmiş olan birini nasıl sorguya çekersiniz? Sonra çektiği pişmanlık, yaptığı hatalardan kat be kat yüksek olanları nasıl cezalandırırsınız? Hem pişmanlığı tattırmak sizlerin hizmet edebilmeye uğraştığınız kanunun öngördüğü adaletin hedefi değil mi? Buna rağmen sizler ne masumların yüreklerine pişmanlık sokabilecek ne de suçluların yüreğindeki pişmanlığı söküp atabilecek durumdasınız. Gece oldu mu pişmanlık çağrılmadan çıka gelir ve insanlar derin uykularından uyanıp kendilerine baksınlar ister. Ve ey adaleti tanıması gereken sizler, yapılan işlere tüm aydınlık altında bakamadıkça onları anlayabilir misiniz? Ayakta dimdik duranla yere düşmüş olanın, cüce benliğinizin gecesiyle tanrısal benliğinizin gündüzü arasındaki alacakaranlıkta bekleyen aynı adam olduğunu bilmenizden sonradır ki, tapınaktaki köşe taşının yapının temelindeki en alt taştan daha yüce olmadığını ancak anlayabilirsiniz. Kanunlar üzerine. Sonra bir avukat söz aldı. Ya kanunlar için ne dersiniz erenler dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Gerçi siz kanunlar koymaktan hoşlanırsınız. Ama koyduğunuz kanunları çiğnemekten daha çok hoşlanırsınız. Tıpkı okyanusun sahilinde durmadan kumdan kaleler yapan, sonra da bir vuruşta gülerek yıkıveren çocuklar gibi. Oysa sizler kumdan kaleler yaptıkça okyanus sahile daha çok kum yığmaktadır. Ve yaptığınız kaleleri yıktıkça okyanus sizlere gülmektedir. Ama kendileri için hayatın okyanus ve kul yapısı kanunların da kum kaleler değil. Ama hayatın kaya ve kanunların da bu kayanın üzerine kendi beğenilerini işleyebilecekleri birer keski olduğunu kabul edenlere ne demeli? Rakkaselerden nefret eden topala ne denir ki? Boynuna vurulmuş boyunduruğu seven ve ormanda gönlünce yaşayan geyiği ve ceylanı serseri sanan öküze ne denir ki? Ve düğün şölenine herkesten önce gelip tıka basa karnını doyuran, sonra da yorgun düşüp başkalarına tüm şölenlerin aykırılık ve tüm şölencilerin de kanun bozucu olduklarını söyleyene ne denir ki? Bu gibi kimselerin güneş ışığında durdukları, sırtlarını güneşe dönmüş olduklarını söylemekten başka ne diyebilirim ki? Bu gibi kimseler salt kendi gölgelerini görmektedirler ve kendi gölgeleri de kendi koydukları kanunlardır. Ve onlar için güneş, kendilerine gölge dağıtan bir kaynaktan başka bir şey değil de nedir ki? Bu gibi kimseler için kanunları bilebilmek demek, yeryüzüne serilmiş olan gölgelerini eğilip onları ölçmek değil de nedir? Ama ey güneşin ışınlarına karşı ilerleyen sizler, yeryüzünde hangi tasarım gölge sizleri yolunuzdan alıkoyabilir? Sizler ki rüzgarı arkanıza almış ilerlemektesiniz. Hangi rüzgar gülü sizin yönünüzü çizebilir ki? Sizler insanlığı zindan kapısı önünde boynuzlarınıza vurulmuş olan boyunduruklarınızı kırsanız hangi kul yapısı kanun sizi engelleyebilir ki? Raks ederken ayaklarınıza insanlığın demir zincirleri çarpmıyorsa hangi kanun sizleri korkutabilir ki? Sizlerin giysilerinizi paralayıp da insanlığın yolu üzerine atmadıkça kim sizi yargıçların önüne sürükleyebilir ki? Ey Orfales halkı, davulun sesini boğabilir, lirin tellerini gevşetebilirsiniz. Ama hangi biriniz çıkıp da tarla kuşunu ötmekten alıkoyabilir ki? Özgürlük üzerine. Daha sonra bir konuşmacı söz aldı ve bize özgürlükten söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Kentin kapısı önünde ve ocaklarınızın başında özgürlüğünüze tapınmak üzere yere kapanmış olduğunuzu görmüşümdür. Bu tapınmalarınız sırasında kölelerin kendilerini ezip öldürmekte olan bir zalim buyrukçunun karşısında eğildikleri gibi öne kapanmıştınız. Hatta aranızda en özgür diye bilinenin bile tapınağın korusunda ve burçların gölgesinde özgürlüğünü bir boyunduruk ve kelepçe gibi taşımakta olduğunu da görmüşümdür. Ve içim sıra yüreğim kanamıştır. Çünkü ne zamanki özgürlüğün arama tutkusu dahi sizi rahatsız eder ve özgürlüğün bir erek ve tatmin olduğuna dair konuşmayı kesersiniz, işte ancak o zaman özgür olabilirsiniz. Ne zamanki günleriniz ihtiyaçları düşünmeden ve geceleriniz de bir pişmanlık ve tutkuyla dolu olmadan geçer, işte o zaman gerçekten özgür olursunuz. Daha doğrusu bu gibi dertler yaşantınızı alt üst ettiği halde kendi bağımsızlığınız ve isteğinizle bunların üstesinden gelebildiğinizde özgür olursunuz. Ama idrakinizin sabahında öğle saatlerinize vurduğunuz zincirleri kıramazsınız. Gecelerinize ve gündüzlerinize nasıl üstün gelebilirsiniz? Oysa gerçekte sizin özgürlük dediğiniz bu zincirlerin en sağlamıdır. Ama her halkası güneşin ışınlarıyla parıldamakta ve gözlerinizi kamaştırmaktadır. Ve özgür olabilmeniz için kendi benliğinizin görüntülerinden uzaklaşmanız gerekir, değil mi? Diyelim ki bu görüntülerden biri adil olmayan bir kanun ama onun sizlerin alnına yazmış olan yine kendi ellerinizdir. Alnınıza yazmış olduğunuz bu kanunun ne kanun kitaplarını ateşe atmakla hatta ne de okyanusun bütün suyuyla yargıçlarınızın alınlarını yıkamakla silip temizleyebilirsiniz. Ve diyelim ki kendisinden kurtulmak istediğiniz bir despot var. İlkin onun içinizde kurmuş olduğu saltanatı yıkmanız gerekir. Çünkü bir zalimin özgür ve başıdik insanlara hükmedebilmesi için onların özgürlüklerinde bir zulüm ve gururlarında bir utanç bulması gerekmez mi? Eğer kurtulmak istediğiniz bir dertse, bilin ki bu derdi bir başkası değil, kendiniz kendi başınıza sarmışsınızdır. Ve eğer kurtulmak istediğiniz görüntü bir korkuysa, o korkunun yerleştiği yer kendisinden korkulanın eli değil, sizin yüreğinizdir. Gerçek şudur ki, varlığınızın içindeki her şey birbiriyle sarmaş dolaş olarak devinmektedir. Arzulanan ile korkulan, nefret edilen ile kutlanan, kendisine yönelilen ve kaçılan birbirine girmiştir. Bütün bu nesneler sizlerin içinde birbiriyle kesişen gölgeler gibi çift çift gezinmektedir. Ve ne zamanki bir gölge soluklaşıp silinir, gerideki ışıklardan biri öne çıkar ve bir başka gölgeye ışık olur. Bu nedenledir ki özgürlüğünüz kendisine vurulmuş olan zincirlerinden kurtulduğunda daha büyüyecek bir özgürlüğe zincir olur. Düşünce ve hırs üzerine. Sonra rahibe yeniden söz aldı ve bize düşünce ve hırstan söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Çoğu kez ruhlarınız bir savaş alanı gibidir ve burada düşünceniz ve yargılamanız hırs ve doyumsuz iştahınızla mücadele içindedir. Keşke elimden gelse de içinizdeki unsurların ahenksizliğini ve rekabetini birliğe ve ahenge çevirerek ruhlarınıza huzur ve barışı koyabilsem. Fakat kendiniz barışı ve içinizdeki unsurları sevmedikçe benim elimden ne gelir ki? Düşünceniz ve hırsınız engin denizlere açılmış olan ruhunuzun dümeni ve yelkenleridir. Eğer dümeniniz ya da yelkeniniz kırılacak olsa, bocalayıp çarpmaktan ya da denizin orta yerinde çakılıp kalmaktan öte hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü düşünce kendi başına buyruk kesilirse bağlayıcı olur ve hırs yönetimsiz kalırsa kendi sonunu getirinceye dek yanacak bir aleve benzer. Bu nedenledir ki bırakın ruhunuz düşünceyi hırsın doruklarına dek yükseltsin ki orada şarkısını söyleyebilsin. Ve bırakınız ruhunuz düşünceyle hırsınızı yönetsin ki hırsınız kendi küllerinden her gün yeniden doğan anka kuşu gibi her gün kendi bozgunundan yeniden doğarak yaşayabilsin. Dikkate almanızı dilerim ki yargılarınızı ve doyumsuz iştahınızı evinize gelen iki konuk gibi karşılayasınız. Konuklarınızdan birini ötekinden üstün tutmayacağınız kuşkusuzdur. Çünkü birinin öbürüne yeğlenmesi halinde her iki konuk da sevgisini ve inancını yitirir. Tepeler arasında beyaz kavak ağaçlarının serin gölgeliğinde oturur, uzaklardaki tarlalarla çayırların huzur ve sükunetini paylaşırken bırakın yüreğiniz sessizce Tanrı düşüncenin içinde dinleniyor desin. Ve ne zamanki fırtına kopar, sert rüzgarlar ormanı sarsar ve yıldırım ve şimşek gökyüzünün görkemini ilan eder. İşte o zaman da bırakın yüreğiniz ürpererek Tanrı hırsın içinde deviniyor desin. Ve Tanrı'nın evreninde bir soluk ve Tanrı'nın ormanında bir yaprak olduğunuz içindir ki sizler de düşüncenin içinde dinlenip hırsın içinde devinmelisiniz. Acı üzerine. Sonra bir kadın söz aldı ve bize acıdan söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Acınız idrakinizi kaplayan kabuğun kırılmasıdır. Nasıl ki bir meyvenin yüreğinin güneşi görebilmesi için kabuğunun çatlaması gerekir, acı da sizin için öyledir. Kalbinizi güncel yaşantınızın mucizelerini hayran tutabilseydiniz, acınızı mutluluğunuzdan daha az görkemli olmazdı. Tıpkı tarlalarınızdan geçip giden mevsimler gibi. Yüreğinizin mevsimlerini de kabul edebilseydiniz, pişmanlık ve üzüntülerinizin kışında çevrenize huzur içinde bakabilirdiniz. Acılarınızın çoğu kendinizce seçilmiştir. İçinizdeki hekimin hastalıklı benliğinizi tedavi amacıyla verdiği tatsız ilaçtır. Bu nedenle içinizdeki hekime güvenin ve uzattığı devayı sükunetle ve yatışarak için. Gerçi onun eli ağır ve serttir ama görülemeyeni yumuşak eli tarafından yönetilmektedir. Gerçi uzattığı kadeh dudaklarınızı yakar ama çamuru çömlekçinin içine kutsal gözyaşlarını kattığı çamurdandır. Kendini bilmek üzerine. Sonra bir adam söz aldı ve bize kendini bilmekten söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Yürekleriniz kendi sessizlikleri içinde gecenin ve gündüzün gizlerini belirler. Ama kulaklarınız yüreğinizin bildiklerini duyabilmeye can atar. Düşünce olarak aklınızdan geçenleri sözcüklerle bilmek istersiniz. Düşlerinizin çıplak bedenine parmaklarınıza dokunabilmek istersiniz. Ve bunu yapabilmeniz iyidir. Çünkü ruhunuzun gizli pınarı taşıp denize doğru çağlamayı ve sonsuz derinliklerinizin hazineleri gözlerinizin önüne serebilmeyi gereksinmektedir. Ama bırakın da sizlerin bilinmeyen hazinelerinizi ölçecek bir terazi olmasın. Ve bilginizin derinliklerini değnek ve bilinen aygıtlarla ölçmeye kalkmayın. Çünkü benliğiniz ölçüsüz ve sınırsız bir denizdir. Daima gerçeği buldum değil, bir gerçeği buldum deyin. Sakın ruhun yolunu buldum demeyin. Onun yerine yolumun üstüne salınan ruhu rastladım deyin. Çünkü ruh tüm yollarda gezinir. Ruh ne bir hat üzerinde yürür ne de bir kamış gibi yetişir. Ruh sayısız yaprağıyla bir lotus çiçeği gibi kendi kendini açar. Öğretim üzerine. Sonra bir öğretmen söz aldı ve bize öğretimden söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Hiç kimse size bilginizin alacağı aydınlığında halen yarı uykuda olan nesnelerden öte bir şeyi açıklayıp öğretemez. Tapınağın gölgeliğinde öğrencileri arasında yürüyen öğretmen bilgisinden değil fakat inancından ve sevgisinden verir. Öğretici gerçekten akıllıysa sizleri kendi aklının evine sokmaya değil fakat kendi aklınızın eşiğine doğru yürütmeye çalışır. Gökbilimci sizlere uzaydan edindiği bilgiler hakkında konuşabilir ama sizlere idraki veremez. Müzisyen evrenin her yanındaki ahengi sizlere duyurabilir ama o ahengi tutabilecek kulağı ve onu yansıtacak sesi veremez. Ve rakamların bilimiyle uğraşan kimse sizlere ölçü ve tartının yapısallığından söz edebilir ama sizleri onların alemine sokamaz. Çünkü bir insanın duyuş ve anlayışı kanatlarını bir başkasına ödünç veremez. Ve her biriniz Tanrı'nın bilgisinde tek tek yer aldığınız içindir ki her biriniz Tanrı'yı kavramakta ve yeryüzünü anlamakta tek başınasınızdır. Dostluk üzerine. Sonra bir delikanlı söz aldı ve bize dostluktan söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Dostunuz sizin karşılığını bulmuş ihtiyacınızdır. O sizin sevgiyle ekip teşekkürle biçtiğiniz tarlanızdır. Sizin sofranız ve ocak başınızdır. Çünkü siz ona aç olarak koşar ve huzura kavuşabilmek için onu ararsınız. Dostunuz size aklından geçenleri açıklarken kendi aklınızdan geçen ne hayırı ne de evet'i ona söylemekten korkmayınız. Ve o sustuğunda yüreğiniz onun yüreğini dinlemeyi sürdürsün. Çünkü sözcükler olmasa da dostluklarda tüm düşünceler, tüm istekler, tüm umutlar doğar ve açıklanamayan bir mutlulukla paylaşılır. Dostunuzdan ayrı düştüğünüzde üzüntüye kapılmayın. Çünkü dostunuzun en beğendiğiniz yanı yokluğunda daha bir belirginleşir. Tıpkı dağın tırmanana değil ovadan bakana daha açık göründüğü gibi. Dostluğunuzda ruhsal derinliğin artırılmasından öte bir amaç olmasın. Çünkü kendi gizemini çözümleyebilmekten öte bir şeyler arayan sevgi, sevgi değildir. Öne sürülmüş bir ağdır ki bununla yalnızca yararsız olan yakalanır. Ve bırak senin en iyi neyin varsa dostunun olsun. Eğer dostun senin içindeki denizin alçalacağını bilmek zorundaysa bırak yükseleceğini de bilsin. Yalnızca zaman öldürmek için aranılan dost nedir ki? Çünkü o sizin ihtiyacınızı karşılamak içindir. Yoksa anlamsız boşluğunuzu değil. Ve dostluğunuzun uyumunda bırakın kahkahalar yükselsin ve zevkler paylaşılsın. Çünkü kalbiniz küçük şeylerin üstüne düşen çiğ damlalarında kendi aydınlığına erişir ve yeniden hayat bulur. Söz söylemek üzerine. Sonra bir öğretim üyesi söz aldı. Söz söylemekten konuş dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Düşüncelerinizle barışık olmadığınız anlarda konuşursunuz. Yüreğinizin yalnızlığında daha fazla yaşayamaz olduğunuz anlarda dudaklarınızda yaşamaya başlarsınız ve ses sizin için bir oyalayıcı olur. Ve konuşmalarınızın çoğunda düşünce yarı yarıya öldürülmektedir. Çünkü düşünce uzayın bir kuşudur. Sözcüklerden yapılmış bir kafese konulduğunda belki kanatlarını açabilir ama uçamaz. Aranızdan bazıları yalnız kalmaktan korktukları için konuşkanları ararlar. Bu gibiler yalnızlıklarının sessizliği, çıplak benliklerini kendi gözleri önüne sereceğinden korktukları için kaçmak isteğindedirler. Kimileri de bilmeden ve farkına varmadan konuşarak bir gerçeği açıklarlar da ne söylediklerini kendileri anlamazlar. Kimileri de kendi içlerinde gerçeğe ermiş oldukları halde bunu sözcüklerle söylememektedirler. Ve bilinç onların içinde uyumlu bir sessizlikte yaşamaktadır. Dostunuza bir yol kenarında ya da pazar yerinde rastladığınızda bırakın içinizdeki ruh dudaklarınıza ve dilinize yol gösterici olsun. Bırakın sesinizin içindeki ses onun kulağının içindeki kulağa konuşsun. Çünkü rengi unutulsa, bakracı yok olsa bile şarabın tadı anımsanır. Onun ruhu da sizin içinizin gerçeğini öyle saklar. Zaman üzerine. Sonra bir gökbilimci söz aldı. Erenler, ya zaman için ne dersin dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Zamanı ölçmeye kalksanız onu ölçüsüz ve ölçülemeyen olarak bulursunuz. Kendi davranışınızı buna bağlar, hatta ruhunuzun doğrultusunu saatlere ve mevsimlere göre çizersiniz. Zamanı bir ırmak yapar ve başına oturup akışını seyredersiniz. Ama içinizdeki o zaman tanımayan hayatın zamanlılığın bilincindedir. Ve dünün, bugünün anısı, yarın da bugünün düşü olduğunu bilmektedir. Ve o, içinizde çağıldayan ve düşünen yıldızların uzay boşluğuna fırlatıldıkları ilk anın sınırları içinde yaşıyor hala. Aranızdan kim sevgisinin sınır tanımadığını duymamıştır ki? Ve yine kim var ki o çarpıcı sevgiyi tüm sınır tanımazlığıyla kendi varlığının merkezinde kavrayamamış ve bir sevgi düşüncesinden ötekine ya da bir sevgi eserinden öbürüne sürüklenmemiş olsun? Zaman da tıpkı sevgi gibi bölünemez ve bir yere sığmaz değil midir? Ama eğer aklınızda zaman mevsimleri ayırmayı gereksiniyorsanız, öyleyse bırakın her mevsim öteki bütün mevsimleri içersin. Ve bırakın bugün, dünü anımsayarak ve yarını da özleyerek geçsin.